Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Allah'ın yardımıyla Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sözlerini bize taşıyan, bize ulaştıran Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yine sahabe-i kiramın öncülerinden, büyüklerinden Zübeyr bin Avvam'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yaşadıkları, duydukları, şahit olduklarını aktarmaya çalışacağım içlerinden bazılarını seçerek. Böyle bir yöntemle Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya gayret ediyoruz. Allah imkan versin, sonuna ulaşmayı nasip etsin. Zübeyr'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Zümer suresi 31. ayet-i kerime. Sonra şüphesiz siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz. Ayeti nazil olunca, indirilince ben dedim ki ey Allah'ın Resulü, dünyada bizim aramızda meydana gelen şeyler de gösterilecek mi diye sordum. Yani aramızda yaşadığımız husumetler, sıkıntılar, bunlar da tekrar ortaya çıkacak mı? Bunları da görecek miyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Sonra Tekasür suresinin 8. ayet-i kerimesi, Sümme letüs elünne yevme izin anin naim ayeti, sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz ayeti nazil olunca, ey Allah'ın Resulü, hangi nimetlerden hesaba çekileceğiz? İki siyahtan, yani su ve hurmadan mı diye sordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz hesaba çekileceğiniz nimetler olacaktır buyurdu. Nelere dikkat edelim rivayette? Şunu herhalde gözlememiz gerekecek. Allah'tan gelen bilgiler, ayetler, mesajlar sahabe-i kiramın gündeminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuyor. Onlara duyuruyor. Onlar da bunu okumaya devam ediyorlar. Sonra yüreklerine dert olan, zihinlerinde bir soru haline gelen konuları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme arz ediyor. Ona soruyor, onunla paylaşıyorlar. Burada bizim için her zaman altını çizmemiz gereken bir konu var. Dertlenmemiz Allahu Teala'dan kaynaklanmalı, onun kitabından kaynaklanmalı. Neyi dert edeceğimizi, neyi mesele edeceğimizi, neyi düşünüp üzerinde duracağımızı bize Rabbimiz öğretmeli. Kendi heva heveslerimiz, arzularımız, şehvetlerimiz, dünyanın bize sunduğu problemler, çevrenin problemleri alıp götürüyor bizi. Ve biz bunlarla sıradanlaşıyoruz, Allah korusun. Oysa Kur'an'ı okuyan, vahiyle birlikte olan Müslüman, zihninde Kur'an'ın dert edin dediği şeyler dert olacak. Kalbi bunlarla hemhal olacak. Öteki konular ise önü sıra kaybolup gidecektir Rabbimin izniyle. Şimdi Zübeyr Peygamber aleyhissalatü vesselama geldi ve Zümer suresinde Sümme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasimun ayet-i kerimesi. Zümer 31. Bu bölüm onun zihninde oturmamış. Bunu dert etmiş ama kime getiriyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İkinci konu da bu. Sorunlarımızın çözümü Muhammed aleyhissalatü vesselamla olacak. Anlamadıklarımızı onunla paylaşacağız. Biz bugün nasıl yapacağız? İşte okuyoruz. İşte hadis-i şerifler, Allah bunları bize taşıyanlardan razı olsun. Onlarla birlikte olduğumuzda, hemhal olduğumuzda Rabbim firasetimizi, basiretimizi, anlayışımızı açacak, anlayacağız, kavrayacağız. Ayetleri de ayetlerin dizayn ettiği mi diyeceğiz, dünyayı da anlamamız daha kolay olacak. Kişiliklerimiz daha oturaklı hale gelecek umarım. Buna iman ediyor, bunu arzu ediyorum. Sonra Tekasür suresinde de aynı kıyamet mevzusu. Gerçekten asıl dert edilmesi gereken şey kıyamet değil mi? Amme yetesâelûn anin nebe'il azîm. Neyi soruyorlar diyordu Allah-u Teala. Neyi dert ediyorlar? Hangi şeyden böyle zihinleri dolu? Hangi şey onların kafasına soru ve sorun haline gelmiş? Kıyamet mi? Büyük haber mi? Hesaba çekileceğiz. Ve her nimetten. Bu ayet gerçekten çarpıcı. Bu ayet gerçekten üzücü. Peki nimet nedir? Bu ayetin okunduğu günlerde Zübeyir bin Avvam'ın haklı olarak sorduğu şey var. Üzerlerinde kılık kıyafet bir şey yok. Ellerinde iki kara şey var. Birisi su, birisi hurma. Böyle ifade ediyor. Yani Arapçada bunun ulaştığı mana nedir inanın bilmiyorum. Ama yani iki herkesin ulaşabileceği şey su ve hurma. Medine gündeminde, Medine ortamında iki bunlar var. Başka yok. Bu ikisi bunlardan da mı hesaba çekileceğiz? Hesabın konusu bunlardan mı olacak? Evet, bunlar da büyük nimet. Ve diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kuşkusuz hesaba çekileceğiniz nimetler olacaktır. Göz, kulak, burun, boğaz, vücudumuzdaki organlar, zaman, mekan, ortam, dünya ve Allahu Teala'nın vahiy göndermesi, peygamber, iman, bunların hepsi büyük nimetler ve biz nimetlerden hesaba çekileceğiz. Ama Duha suresinde Allahu Teala nimeti Peygamber Efendimiz'e Duha suresinin son ayetinde Rabbinin nimetini anlat diye buyurduğunda anlıyoruz ki bütün nimetleri fark ettiren ana nimet, asıl nimet vahidir. Yani kişi Allah'ın vahiyle beraber olduğunda suyu da hurmayı da daha güzel anlar ve kavrar, kadri kıymetini bilir. Nasıl şükredeceğini de yine Mevla ona öğretir. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okumaya devam edelim inşallah. Zübeyir bin Avvam'ın bize rivayet ettiği hadislerle birlikteyiz. 1407 no'lu hadis-i şerifi okuyacağım sizlere inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor Zübeyir bin Avvam. Kişinin ip alarak odun toplayıp pazara gelmesi ve ihtiyacını karşılayıp kendisine harcaması, versinler ya da vermesinler, İnsanlardan bir şey istemesinden kendisi için daha hayırlıdır. Hem Kur'an hem sünnet bize izzet veriyor. Bize şeref veriyor. Bize onur veriyor. Ayaklarımızın üzerinde Müslümanca durmanın yolunu öğretiyor. Kulluğun şerefini taşımamızı öğretiyor bize. Arafat'ta vakfe yapan sadece duran bir Müslüman, namaz için kıyama kalkan bir Müslüman, hiçbir şey bile olmasa üzerinde, neredeyse çıplak gibi olsa, avret mahallini örtecek zor bir kıyafeti bile olsa, dünya insanları tarafından aşağılanacak bir görüntüsü, durumu, gereçleri olsa elinde, yine de o Allah'ın kuludur, halifedir ve şereflidir. Dolayısıyla bu şerefini iki paralık yapacak, zillete dönüştürecek tüm anlayışlardan, kalbi problemlerden, veya buna benzer ameli tavırlardan, yani gidip el açmak, istemek, birilerinden bir beklenti içine düşmek, yüz sürmek, Rabbimiz bunu istemiyor. Muhammed Aleyhisselam da ashabına bunu öğretiyor, ümmetine bunu öğretiyor. Dolayısıyla rızık veren Allah'tır. Ne patrondur rızık veren, ne de başkalarıdır. Razzak olan Rabbimizdir. Ve biz hiç kimse için de rızık verici değiliz. Yani açıp sadaka veren, infakta bulunan Müslümanların dikkatle kaçınması gereken konu bu. Bir şeyler vermek, birileri üzerinde hegemonya kurmak anlamına gelmemeli. Sen Allahu Teala'nın sana verdiği nimet üzerinde Allah'ın senden istediğini yapıyorsun. Herkes kendi nimeti kadar bir çaban içinde olacak. Ve bu şerefle pazara gidiyoruz. İpimizi elimize alıyoruz, odun topluyoruz. Topladığımızla çalı çırpı götürüyoruz, pazarda ihtiyacımız olan şeyi alacak kadar satışta bulunuyor ve böylece az da olsa elimize düşen nimetle eve dönüyor, çoluk çocuğun yanına dönüyor, şerefli bir hayata devam ediyoruz. Ama şimdi ne ip bıraktılar, ne odun bıraktılar, ne çalı çırpı toplama imkanı bıraktılar. Öyle bir dünya, öyle bir şehir. Yani senin kazancın üzerinde, tek başına gelip bir şeyi satman üzerinde bile bir egemenlik oluşturdu dünya patronları, dünyanın sömürücüleri. Bu da ayrı bir durum ama biz bu hadis-i şerifi okuyor, Medine günlerinde anlıyor, içinde yaşadığımız modern dünya ortamında uygulamaya gayret edeceğiz. Allah bize bir yöntem öğretecek. Hadis-i şeriflerle ilgili böyle bir bölüm de var. Bakın bu hadis-i şerifin söylendiği zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şehri Medine Hala güzel bir ortam. Evler tek katlı. Yakınlarda ağaçlar, çalı çırpının olduğu yerler var. Ve gidip oralardan toplayıp özgürce, hiç kimsenin sıkıntısına ulaşmadan satma imkanı da bulabilir. Böyle bir zamandan bugünkü metropollere geldik. Büyük şehirler zamanına geldik. Din değişmez. Allah'ın ilkeleri ve yasaları da değişmez. Zamanla farklılaşmaz. Fakat algılarımızı ve çözümlerimizi bugüne dair bu hadisten esinlenerek yeniden inşa edeceğiz inşallah. Bu hadis-i şerif bize el açmamayı, onurlu davranmayı emrediyor. Bunun yöntemini bulacağız Rabbim izin verdiği kadarıyla. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edelim. İnşallah Zübeyr bin Avvam'ın bize rivayet ettiği hadislerde Zübeyr'i bize tanıtan bir rivayet var. Uhud Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim için anam babam sana feda olsun diyerek annesi ile babasını bir arada andı diyor. Bu çok özel bir durum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arapların o günkü kullandığı dilde önemli bir yemin bu. Anam babam sana feda olsun. Bu cümleyi Zübeyr için kullanmış. Çünkü o çabalıyor, onun önü sıra onu koruma yolunda Talha elini verdi. Zübeyr bütün bedeniyle önünde. Sa'd bin Ebi Vakkas hemen işte oralarda. Böyle yüceldiler zaten. Allah Resulü'nü koruma adına onun için çabalarken bunu yaşadılar. Hendek Savaşı'nda hakeza Zübeyr için böyle bir rivayet var. Bunlar kendilerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayatın oluşması noktasında harcadılar. Harcarken kazandılar. Bugün kapitalist dünya bunu harcamak, kendini bitirmek olarak düşünecek. Ama izzetin ve şerefin Allah'tan geldiğini, Resul Aleyhisselam'ın yanında durmaktan geldiğini bilen, iman eden Müslümanlar için bu bir harcanmak değil, bu cennet yokuşunu tırmanmaktır Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 1412 no'lu rivayeti okuyayım inşallah. Zübeyr bin Avvam'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size sizden önceki ümmetlerin hastalığı haset ve kin sirayet etti. Kin kazıyıcıdır. Saçı değil, dini kazıyıcıdır. Muhammed'in canı elinde olana yemin olsun ki birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Size onu yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey bildireyim mi? Selamı aranızda yayın. Hadis-i şerifi elhamdülillah çokça duyduk, biliyoruz. Ama üzerinde duracağız tekrar Allah'ın izniyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelki ümmetlerin, evvelki çağlarda yaşamış Müslümanların da başının derdi olan iki musibeti, iki kalp problemini bize söylüyor ki bunları birincisi haset, ikincisi de kindir. Bağva diye ifade ediyor Efendimiz. Haset şeytanı şeytan yaptı biliyorsunuz. Yani şeytan meleklerin içerisinde Rabbine kulluk yaparken Adem'in yaratılmasıyla birlikte kıskançlığı, kibri ve inadıyla yoldan çıktı. Kabil belki bu noktada yine haset diyebileceğimiz bir duyguyla, bir kötülükle, bir kalp problemiyle kardeşini kıskandı. Yakup'un oğulları, kardeşleri Yusuf'u bu duygularla kuyuya attılar ve Mekkeliler bu duygularla iman etmediler. Yahudiler bekledikleri peygamber şehirlerine geldiği halde ona iman etmediler. Hep haset. Yani insanların ellerindeki nimete olan bu kıskançlık, onda olmasın bende olsun diye ortaya çıkan duygu hep yakıp kavurur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasedi zikretse bile daha çok kinin üzerinde, öfkenin üzerinde, karşılıklı düşmanlığın üzerinde durdu. Bağza diye. Diyor ki onun için o tıraş edicidir diyor. Kazıyıcıdır. Saçın kazınması, tıraş edilmesi değil. Ya insanın dinini götürüyor. Yani Müslüman Allah'ın şerefli bir kulu olan bir başka Müslümana nasıl öfke duyar, kin duyar? Şunu söylemem bile uygun değil belki ama anlık bir olay, anlık bir kızgınlıkla insanlar birbirine bağırıp çağırabilir. Diyelim ki kadın erkeğine, erkek hanımına, baba ana çocuğuna, çocuk ana babasına ya da sokakta yaşanan bir olayla insanlar birbirleriyle dövüşebilir. Çünkü Kur'an'da buna işaretler var. Kavga edebilir, sıkıntılar olabilir. Ama kin, kan davasına dönüşecek kadar yürekte çöreklenen bu duygu ne? Sürekli bitmeyen bir öfke, gittikçe beslenen bir öfke. Bunun bir anlamı olabilir mi? Allah korusun. Müslümanlar birbirini affetmelidirler, geçmelidirler. Haklarını koruyacak kadar da olsa ilişkilerini devam etmeli. Yani selamlaşacak kadar, davet ettiğinde icabet edecek kadar, aksırdığında elhamdülillah dediğinde yerhamdülillah diyecek kadar, hastalandığında ziyaret edecek kadar, cenazesine katılacak kadar, nasihat istediğinde nasihatını gereği olarak ona güzel söz söyleyecek kadar, istişaresine ortak olacak kadar bir ilişkiyi sürdüreceğiz. Ama Rabbim korusun. Yani Allahu Teala'nın şerefli bir kuluna, benim kulum dediği bir kimseye, mümin bir adama öfke beslememiz, kin duymamız ve bu düşmanlığı sürekli hale getirmemiz düşünülemez. Peki bunun çözümü ne? Hadis-i şerifin ikinci bölümünde Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, yemin ederek hem de Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canını elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Yani çokça konuşuldu. İmanın özel şartlarından birisi müminleri sevmek. Müslümanları seveceğiz. Tipi tipim olmayabilir. Tarzı tarzım olmayabilir. Kişiliklerimiz uyuşmayabilir. Ama ben mümin olduğu için ona karşı sevgi duyacağım. O benim mümin kardeşimdir. Irkı, yolu yöntemi, cemaati, ekibi, grubu bunlar bizi ilgilendirmez. Müslüman sevecek. Peki bu sevgiyi sağlayacak olan şey ne? Selam. Aranıza selamı yayın. Bir hocamız bu hadis-i şerifi evlilik için de düşündü. Allah razı olsun. Siz de düşünün, ben de düşüneyim. Yani karı koca birbirini sevmedikçe iman etmiş olmayacaklar. Peki birbirlerini sevmenin yöntemi nereden geçiyor? Selamlaşmak. Yani eve gelince selamun aleyküm diye gireceğiz. Aleyküm selam diye karşılanacağız. Sabahleyin birbirimizden ayrılışımız selamla olacak. Evin içerisinde bu şekilde yani yüz yüze bakacağız. Telefona ya da ne bileyim ekrana bakarak bir şey elde edemeyiz. Ama hanımımızın, kocamızın yüzüne bakarak, çoluk çocuğumuzla ilgilenerek sevap kazanırız. Müslüman bunu ıskalamamalı. Dolayısıyla evlerde sevgi azaldığında çözüm selam vermektir. Yani şakadan da olsa mutfağa girerken selamun aleyküm deyip girmek, yani böyle bir şenlik havası oluşturur. Çünkü selam Rabbimizin adıdır ve onun ismi şerifiyle birlikte hayatımıza esenlik, dirlik gelecektir. İslam gelecek, teslimiyet gelecektir. Şehvetlerimize, egolarımıza, benliklerimize değil Allah'a teslim olacağız. Allah'a teslim olan yürekler de birbirlerini sever Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müstedini okumaya devam ediyorum Rabbimin izniyle. 1414. hadis-i şerifi de okuyayım. Mutarrifin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Zübeyr bin Avvam'a, ey Ebu Abdullah, çünkü biliyorsunuz oğlu Abdullah İbni Zübeyr de Medine'de ilk doğan sahabeden, bundan dolayı onun künyesine Ebu Abdullah denildi. Ey Ebu Abdullah, sizi buraya getiren nedir? Halifeyi, yani Hazreti Osman'ı yalnız bıraktınız ve o da öldürüldü. Sonra da gelip onun kan davasını gidiyorsunuz dedik. Bunun üzerine Zübeyr şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer zamanında sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُص۪يبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ ayet-i kerimesini okurduk. Ancak başımıza gelinceye kadar bizim de bu ayetin hükmü altına gireceğimizi hiç hesap etmezdik diyor. Yani durumunuz ne savunuyor ne karşı çıkıyor bu eleştiriye. Hazreti Ali'ye karşı kan davası güttüler Hazreti Osman'la ilgili olarak. Biz de o bölümle ilgili konuşmayayım. Şu anda bilgisizlikle karşı karşıyayız çünkü. Bu durumda Hazreti Zübeyir'in ayeti kerimenin kendi dünyalarında ilk zamanlarında ifade ettiği mananın daha sonra onlara da kuşatacağını bilmemesini söylemesi enteresan. Yani bu ayeti kerime dilimizdeydi, okuyorduk, gündemimizdeydi, bizimle birlikteydi, değerlendiriyorduk ama bu ayetin hükmünün bizi de kuşatacağını bilmiyorduk. Yani öyle bir gün gelecek ki içinizden sadece zulmedenlere erişmeyecek ya başkalarını da kuşatacak, diğerlerine de erişecek olan bir fitneden, bir sıkıntıdan sakının, korunun, o gelmeden önlemini alın ifadeleri var. Bu ayet bizi de kuşattı. İşte bugün sadece Hazreti Osman'ı öldürenler değil, şehit edenler değil, bütün ümmete bulaşan, hatta şimdi onların dillerine de bulaşan bir fitne haline geldi. Rabbim ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 1417. rivayet okuyayım. Uhud Savaşı'nda Talha bin Ubeydullah yere çöküp kayanın üzerine çıkması için Resulullah'ı sırtına aldığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Talha cennet hak etti dediğini işittim diyor Zübeyir. Hazreti Talha ile ilgili böyle bir bilgiyi bize aktarıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde sehpa olan çıkıp yükselmesi için sırtını bırakan Talha bu fedakarlığıyla cenneti hak etti dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Zübeyir de bize bunu aktardı. 1418. rivayet ise şöyle. Yine bir hatıra Uhud Savaşı'ndan. Bir kadın koşarak geldi Uhud Savaşı'nda. Neredeyse şehit edilenlerin yanına ulaşacaktı. Demek savaş sonrasında bir manzara bu. Şehit edilen bedenler, Müslümanlar, mücahitlerin ve bir kadın Medine tarafından koşarak onlara doğru yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının onları görmesini istemedi. Çünkü cesetler zarar görmüştü. Biliyorsunuz müsle deniliyor. Ölmüş olan kişinin cesedi üzerinde Allah korusun oynamada bulunmak, zarar vermek. Peygamber Efendimizin ashabına da bu yapılmıştı. Özellikle Hazreti Hamza ve diğerlerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koşup gelen bu kadının onları görmesini istemedi. Dedi kadın, kadın yani onu durdurun anlamında seslendi. Zübeyir dedi ki sanırım bu kadın annem Safiye'ydi. Ben de ona doğru koşmaya başladım. Ölülerin yanına varmadan önce ona yetiştim. Kadın göğsüme vurdu. Sert biriydi. Bana geri çekil. Hakkımı sana helal etmem deyince oraya gitmeni Resulullah istemiyor dedim. Bunun üzerine durdu. Oysa içi acıyla dolu ve kardeşlerini görmek istiyor. Ve karşısındaki oğlunu dinlemeyecek, geçip gidecek. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istemiyor dediğinde durdu. Ve iki bez çıkarıp dedi ki bu iki bezi kardeşim Hamza'ya getirdim. Onun öldürüldüğünü haberini aldım. Onu bunlarla kefenleyin dedi. Bu iki bez ile Hamza'yı kefenlemeye geldiğimizde yanında Ensar'dan bir kişinin daha öldürülmüş olduğunu gördük. Ona da Hamza gibi müsle yapılmıştı. Yani cesedi üzerinde oynamalarda bulunmuşlar, eziyet etmişlerdi. Bu nedenle Hamza'yı iki kefenle kefenleyip Ensar'dan olan adamı kefensiz bırakmanın iyi olmayacağını düşünüp bundan utanarak Ensar'dan olan adamı da bir bez ile kefenleyelim dedik. Giysilerden biri diğerinden daha büyüktü. Aralarında kura çektik ve her birini kendine düşen giysi ile kefenledik. Allah onlardan razı olsun. Her halleriyle kardeşler, ölürken de kardeşler ve Kefen konusunda da paylaşımları ne kadar tatlı ve Rabbim inşallah onları cennette de bir arada tutacak. Burada acı bir durum var. Safiye annemiz, Hazreti Hamza'nın kardeşi, Zübeyir'in anası koşup geliyor. Güçlü birisi, Hamza'nın kardeşi elbette. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle duruyor. Fakat kefen getirmiş. Sabırlı yine de her şeye rağmen. Ölümü kabullenmiş. Ve Müslümanlar da bu kefenleri Ensar ve Muhacir iki kardeş yan yana, ikisine de aynı muamelede bulunmuş kafirler. Ama ona paylaştırdılar hem de kura ile. Büyük Hamza'nın olsun, küçük de bunun olsun demediler. Ya kura çekerek kefenleri paylaştırdılar. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 419. rivayet ise şöyle. Urve bin Zübeyir bunu aktarıyor bize. Zübeyir bin Avvam'ın diğer bir oğlu. Zübeyir Ensar'dan Bedir Savaşı'nda bulunmuş bir adamla beraberce suladıkları Harre bahçesi konusunda Resulullah'ın yanında davalaştı. Yani diğer sahabi de Bedir Savaşı'na katılmış. Kendisi de Zübeyir Bedir Savaşı'na katılmış. Ve beraber bahçeleri var Medine'de. Fakat sulama konusunda problem olmuş. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmişler. Demek ki Müslümanların da bazen böyle durumları olacak. Resulullah Efendimiz Zübeyir'e dedi ki bahçeni sula. Sonra suyu komşuna sal. Yani öncelik su hakkı sende. Oraya geliyor su. Bahçeni sula. Sonra da komşuna sal. O da sulasın. Ensardan olan adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hükmüne kızdı. Dedi ki ey Allah'ın Resulü. O halanın oğlu olduğu için mi böyle yaptın? Yani bu hükmü hala oğlu diye mi verdin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu sözü üzerine yüzünün rengini değişti. Efendimizin yüzü böyle renklendi. Dedi ki dönerek Zübeyir'e, ey Zübeyir sula, sonra duvara dönünceye kadar suyu tut buyurdu. Yani neredeyse duvar seviyesine çıkıncaya kadar suyu iyice hakkın olan sulama şekliyle tut. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hüküm verme konusunda Zübeyir'in hakkını almış oldu. Yani Ensar'a yine haksızlık yok. Zaten bu hak Zübeyir'indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önce Zübeyir'e içinde Ensari ve kendisi için genişlik murad ettiği bir görüşle işarette bulunmuştu. Merhamete yönelik, yani sen biraz az sula, kardeşlerine de biraz daha fazla gitsin anlamında merhametli ve geçindirecek bir cümle kullanmıştı. Ama şimdi hakkı olanı söyledi. Madem böyle bu adam bunu bu sözü söylüyor. Tam sınıra kadar hakkın olan şekilde sula ve sonra ona ver. Ensari Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir'i koruduğu iddiasına bulununca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık bir şekilde hüküm verme konusunda Zübeyir'in hakkını almış oldu. Urve diyor ki Zübeyir vallahi bildiğim kadarıyla hayır Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Nisa suresi 65. ayet-i kerime bu konuda nazil oldu dedi. Nisa suresi 65. Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuke fi ma şecere beynehum summe la yecidu fi enfusihim haracen mimma qadayte ve yusellimu teslima. Nisa 65. Allah ve peygamberi bir konuda hüküm verecektir ve Müslümanlar bu konuda zihinleri karışacak. Olmaz. Ya seni hakem kabul ettiler, sosyal hayatla ilgili bir konuda bile gönülleriyle tamamen içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan Allah doğru söyler, Resulü doğru söyler deyip teslim olmadıkça, boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Bizim de kararlarımız buna göre şekillenmeli. Resulü Aleyhisselam'ın ve Rabbimizin bizim için seçtiği hayata hemen kabul dememiz güzel olmalı Allah'ın izniyle. 1420. rivayet şöyle. Resulullah Zübeyir'e demiş ki Ülkeler Allah'ın ülkeleridir. Kullar Allah'ın kullarıdır. O halde nereye istersen oraya yerleş. Ya da şöyle, o halde nerede hayır bulursan oraya yerleş. Bir de okuyayım hadis-i şerifi. Ülkeler Allah'ın ülkeleridir. Beldeler el biladu biladullah vel ibadu ibadullah. Dolayısıyla bizim için şurası burası diye bir şey yok. Dünya Allah'ın arzı ve bütün arz hilafet merkezi. Biz her yerde Allahu Teala'nın istediği hayatı, kulluğu gerçekleştirmek durumundayız. Bütün topraklar üzerinde Allah'a kulluk yapılacak. Bütün kullar da Allah'ın kullarıdır. Aralarındaki fark sadece takva ile ölçülecek. Öyleyse nerede hayır bulduysan oraya yerleş diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. 1421. hadis-i şerif şöyle. Zübeyr bin Avvam aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Arafat'ta Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ali İmran suresi 18. ayet-i kerimeyi okuyup Ya Rabbi ben de buna şahitlik edenlerdenim buyurduğunu işittim. Hazreti Zübeyr Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayet-i kerimeyi okuyup ardından ve ene ala zalike mineşşahidin. Ya Rabbi ben de buna şahitlik edenlerdenim buyurduğunu işittim diyor. Demek ki biz de böyle diyeceğiz. Allahu Teala kendisine başka ilah olmadığına şahit. Müthiş bir şehadet bu. Büyük şehadet. Melekler de Allah'tan başka ilah yok bunun şehadetinde, tanıklığındalar. Ve ilim sahipleri de, alimler, müminler de böyle düşünecekler. Allah'tan başka hayata karışmaya yetkili kimse yok. Hikmet onun, hüküm onun, karar onun, izzet onun, şeref onun, hepsi ona ait. Bunu bilecek Müslüman ve bunun da şehadetini de bulunacak. Ve bunun yeri neresiymiş? Arafat. Arafat'ta yaptı özellikle bunu. Bu şehadeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi, Zübeyr bin Avvam'ın bize aktarımı 1434. rivayet. Zümer suresi 30 ila 31. ayet-i kerimeler. Ey Muhammed! Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir. Sonra şüphesiz siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz. Ayetleri Resulullah Efendimiz'e nazil olunca ben ey Allah'ın Resulü özel bazı günahlarla birlikte dünyada bizim aramızda meydana gelen şeyler bize tekrar gösterilecek mi diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet her hak sahibine hakkı ödeninceye kadar mutlaka size gösterilecektir buyurdu. Bunun üzerine Zübeyr vallahi o zaman iş çok zor dedi. Yani bütün problemlerimiz orada tekrar ortaya çıkacaksa vallahi iş çok zor dedi. Gerçekten iş çok zor ve Zübeyr bu konuda haklı. Bu ayet-i kerimeyi bir daha söyleyeyim. Zümer 30-31. ayet-i kerimeler gündemimizde olsun. Son bir rivayet okuyarak tamamlayalım. Hazreti Zübeyr bize aktardı. 1437. rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verir ve bize Allah'ın günlerini hatırlatırdı. Eyyamullah. Öyle ki bu onun yüzünde belli olurdu. Sanki o sabahın erken saatlerinde başlarına felaket gelecek bir kavmi uyarır gibiydi. Eğer Cebrail aleyhissalatü vesselamdan yeni ayrılmışsa Cebrail aleyhisselam semaya yükselene kadar sesli bir şekilde gülmezdi. Yani imanı ciddiyetle yaşıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ciddiyetle duyuruyor ve Müslümanlar da bunu ciddiyetle anlıyorlar. Allah'ın günleri, azap günleri yani evvelki kavimlerin yaşadığı günler ve bizim de yaşayacağımız ahiret günleri, kıyametle başlayacak ve devam edecek olan günleri hatırlatırken, konuşurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sanki şu köşeden bir baskın haberini veren bir adam edasıyla ciddi olarak bunu söylüyor. Ve Cebrail aleyhisselam gelip vahiy getirdiyse o ayrılıncaya kadar da gülmüyor. Böyle bir ciddiyet bu dine hakim. Sorun Müslümanlığımız, sorun cehennemden kurtulmamız ve cennete gitmemizdir. Bu dert Müslümanlar için önemlidir. Ciddi almak zorunda ve bunun sorumluluğunu omuzlarımıza hissetmek zorundayız. İşte Zübeyr bin Avvam bunu yaşayan birisi olarak karşımızda rivayetleriyle. Allah ondan razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.